Ayrım 7.
Sayfa 85. Bugün gizlenmediği için Lala onu kolayca buluyor. Büyük bir taşa oturmuş, gözlerini karşıya, keçi sürüsünün üzerine dikmiş. Kımıldamıyor. Rüzgar üzerindeki bol entariyi hafifçe dalgalandırıyor. Beyaz türbanının ucunu oynatıyor. Lala seslenmeden ona doğru yürüyor. Çünkü ayak seslerini duyduğunu biliyor. El hartanenin kulağı deliktir. Bir tepenin öbür ucunda bir tavşanın sıçradığını duyabilir. Daha Lala motor seslerini algılamamışken gökteki uçakları gösterir ona. Küçük kız yanına iyice yaklaşınca ayağa kalkıyor ve ona dönüyor. Güneş kara yüzünde pırıl pırıl gülümsüyor. Işıkta dişleri de ışıldıyor. Lala'dan yaşça küçük olmakla birlikte onun boyunda. Sol elinde sapsız bir küçük bıçak tutuyor. "Bıçakla ne yapıyorsun?" diye soruyor Lala. Kat ettiği bütün o yoldan bitkin düştü ki bir kayanın üzerinde oturuyor. El hartane önünde ayakta duruyor, tek bacağının üzerinde dengede. Sonra birden geriye doğru sıçrıyor ve taşlı tepede koşmaya başlıyor. Birkaç dakika sonra bataklıklardan kestiği bir avuç kamışla dönüyor. Gülümseyerek onları Lala'ya gösteriyor. Fazla hızlı koşmuş bir köpek gibi kesik kesik soluyor. "Ne güzel," diyor Lala. "Oyun havaları çalmak için mi topladın onları?" Aslına bakılırsa gerçekten sormuyor. El işaretleri yaparak mırıldanıyor sözcükleri. Her konuştuğunda el hartani kımıldamadan duruyor ve onu dikkat kesilerek dinliyor. Çünkü anlamaya çalışıyor. Belki de anladığı ve onu anlayan tek insan Lala'dır. Kız oyun havaları çalmak deyince hartani sanki oynayacakmış gibi uzun kollarını iki yana açarak olduğu yerde zıplıyor. Parmaklarını ağzına götürerek öyle bir ıslık çalıyor ki tepenin yamacındaki keçiler ve tekeler irkiliyor. Sonra kestiği kamışlardan birkaçını alıyor. Elinde derliyor, içlerini üflüyor ve gecenin içinde çoban aldatan kuşlarının ötüşü gibi biraz boğuk, garip bir ezgi yükseliyor. Şiloh çobanlarının şarkılarını benzeyen biraz hüzünlü bir ezgi bu. El hartani soluk almadan bir süre çalıyor. Sonra kamışları Lala'ya uzatıyor. Lala çalarken genç çoban kımıldamadan duruyor. Kara renkli bakışlarında keyifli bir pırıltı var. Değişik uzunluktaki borularıyla sırayla üfleyerek eğleniyorlar. Hüzünlü ezgiler, ışıktan bembeyaz kesilmiş manzaradan, yeraltı mağaralarının ağızlarından, ağır bir rüzgarın kıpırdandığı gökyüzünden geliyor sanki. Arada bir soluk soluğa kalıp duruyorlar ve genç çocuğun kahkahası çınlıyor. Lala da nedenini bilmeden gülmeye başlıyor. Sonra taşlı düzlüklerin üzerinde yürümeye başlıyorlar. El hartani Lala'nın elini tutuyor. Çünkü çalılıkların araları onun fark edemediği sivri kayalarla kaplı. Alçak, kuru taş duvarların üzerinden atlıyorlar. Diken çalılıkların arasında sağa sola sapıyorlar. El hartani taşlı alanlarda ve tepelerin yamaçlarında ne var ne yok gösteriyor Lala'ya. O gizli yerleri herkesten iyi bilir. Yaldızlı böceklerin, çekirgelerin, peygamber develerinin ve yaprak böceklerinin gizlendiği yerleri. Bütün bitkileri tanır. Parmaklar arasında ezildiğinde güzel kokan bitkileri, kökleri sulu sulu olanları, anason, biber, nane, bal tadında olanları. Dişlerin arasında çatırdayan tohumları tanır. Parmakları ve dudakları maviye boyayan küçücük yemişleri. Taşlaşmış küçük salyangozların ya da yıldız biçiminde kum taneciklerinin bulunduğu gizli köşeleri de bilir. Beraberinde uzaklara sürükler Lala'yı. Kuru taş duvarların ötesine geçer. Tanımadığı patikaları izlerler. Çölün kapılarının göründüğü tepelere kadar. Tepenin üstüne vardığında hartaninin gözleri ışıl ışıldır. Yüzünün derisi ise koyu ve parlak. O zaman Lala'ya güneyi gösterir, doğduğu yeri. Hartani diğer erkek çocuklara benzemez. Aslına bakılırsa nereden geldiğini kimse bilmez. Yalnız uzun zaman önce günlerden bir gün deve sırtında bir adam gelmiş. Çöl savaşçıları gibi giyimliymiş. Gök mavisi bir harmanisi varmış. Yüzü mavi peçeyle örtülüymüş. Devesini sulamak için kuyunun başında durmuş. Kendisi de kuyudan uzun uzun su içmiş. Su çekmeye giderken Yasmina görmüş onu. Keçi çobanının karısı. Yabancının kana kana su içmesi için durup beklemiş kadın. Adam devesiyle uzaklaştığında kuyunun kenarına mavi bir çaput sarılı ufacık bir bebek bıraktığını görmüş. Herkes yan çizdiği için Yasmina almış bebeği. Onu yetiştirmiş ve ailesinin arasında kendi oğlu gibi büyütmüş. Bu çocuk El Hartani'ydi. Derisi güneydeki kölelerinki gibi kara olduğu için bu ad takılmış ona. El Hartani çöl savaşçısının onu bıraktığı yerde büyüdü. Taşlı alanların ve tepelerin üzerinde, çölün kapılarında. Yasmina'nın keçilerine o çobanlık etti. Çobanlık eden diğer erkek çocuklardan biri oldu. Hayvanlara bakmayı, onları gütmeyi bilir. Vurmaz, parmaklarıyla ıslık çalarak istediği yere sürer onları. Çünkü hayvanlar el artaniden korkmaz. Arı oğullarıyla konuşmayı da bilir. Dişlerinin arasında hafif hafif ıslık çalar ve onlara elleriyle kılavuzluk eder. İnsanlar el artaniden biraz çekinir. Onun mecnun olduğunu, cinli olduğunu söylerler. Onun yılanlara, akreplere buyurmayı bildiğini ve diğer çobanların hayvanlarını öldürmeleri için onları harekete geçirebileceğini de söylerler. Ama Lala inanmaz bu laflara. El Hartani'den korkmaz. Belki de onu iyi tanıyan tek kişi Lala'dır. Çünkü onunla sözcük içermeyen başka bir dilde konuşur. Ona bakar ve kara gözlerinin aydınlığını okur. O da kızın kehribar rengi gözlerinin derinliğine dalar. Baktığı yalnızca kızın yüzü değil, gözlerinin derinliğidir. Onun ne demek istediğini böyle anlar. Lala'nın çobanı yaşadığı taş ovalarda ve tepelerde sık sık görmeye gitmesini ama pek hoş karşılamaz. Onun kimsesiz bir çocuk, bir yabancı olduğunu ve kendisine uygun olmadığını söyler. Ama Lala, Ağma'nın evindeki işlerini bitirir bitirmez, tepelere giden patikada koşmaya başlar ve çobanlar gibi parmaklarını ağzına götürerek ıslık çalar ve seslenir. ''Hey, Hartani!'' Kimi zaman akşama kadar tepede onunla birlikte kalır. Hava kararırken genç çocuk hayvanlarını aşağıya, Yasmina'nın evinin hemen yanındaki ağıla götürmek için toparlar. Çoğu zaman konuşmadıkları için taşlı tepelerin karşısında kayalara oturur, kımıldamadan dururlar. O sırada ne yaptıklarını anlamak zordur. Belki karşıya bakarlar, bir şeyler görebileceklermiş gibi. Tepeleri delerek ufkun gerisine doğru bakarlar. Lala bunun nasıl olduğunu iyi anlayamaz. Ama Hartani'nin yanında otururken zaman sanki yok olur. Sözcükler özgürce dolaşır. El Hartani'ye doğru gider ve başka bir anlam yüklenerek Lala'ya geri döner. Tıpkı insanın tek başınayken iki kişi oluverdiği rüyalardaki gibi. Böyle kımıldamadan durmayı, gökyüzüne, taşlara, çalılara bakmayı, yaban arılarının ve sineklerin uçuşunu seyretmeyi, böcek vızıltılarını dinlemeyi, yırtıcı kuşların gölgesini ve tavşanların çalılıklarda ürpermelerini hissetmeyi Hartani öğretti ona. Aslına bakılırsa Hartani'nin gerçek bir ailesi yoktur. Lala gibi okuma yazma bilmez, o da dua bilmez, konuşmayı da, oysa bütün bunları bilen odur. Lala onun pürüzsüz yüzünü, uzun ellerini, kömür karası gözlerini, gülümseyişini sever. Bir de tazı gibi canlı ve hafif yürüyüşünü. Karadan kayaya sekerek göz açıp kapayıncaya kadar gizlendiği köşelerden birinde yok oluşunu. Siteye hiç gelmez. Belki de diğer çocuklara benzemediği için onlardan korkuyordur. Yerinden ayrılacak olsa güneye, çöle doğru gider. Develere binmiş bedevilerin geçtikleri yerlerde bıraktıkları izlerin bulunduğu yere gider. Birdenbire günlerce yok olur. Nerede olduğunu kimse bilmez. Derken bir sabah geri döner. Keçi ve tekelerle birlikte taşlı ovadaki yerini alır. Oradan ayrılalı birkaç dakika geçmiştir sanki. El Hartani'nin yanında böylece oturduğu ve güneş ışığında taşlı alana birlikte baktıkları zamanlar, ara sıra esen rüzgar, küçücük boz bitkilerin üzerinde vızıldayan yaban arılarının ve keçilerin toynaklarının kayan çakılların üzerinde çıkardığı seslerin arasında aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Lala sıcaklığı içinde duyar. Gökyüzünün ve taşların bütün ışığı bedenine işlemiştir sanki ve ışık giderek artar. El Hartani Lala'nın elini ince parmaklı uzun esmer eline alır. Onu öyle sıkar ki kızın neredeyse canı acır. Lala elinin ayasından bir ısı akımının geçtiğini duyar. İncecik, garip bir titreşimdir bu. Canı ne konuşmak ister ne düşünmek. Öyle keyiflidir ki gün boyunca gece koyakları doldurana kadar kımıldamadan durabilir. Karşıya baktığında taş kesilmiş manzaranın her ayrıntısını, her ot tutamını görür, her çıtırtıyı, her böcek ötüşünü işitir. Çobanın ağır ağır soluk alıp verişini duyar. Ona öyle yakındır ki onun gözleriyle görür, onun teniyle hisseder. Bu kısa bir an sürer ama ona öyle uzun gelir ki başka her şeyi unutur. Esriklik sarmıştır Lala'yı. Sonra genç çoban birden bir şeyden ürkmüşçesine ayağa fırlar. Lala'nın elini bırakır. Kızın yüzüne bile bakmadan köpek gibi hızla koşmaya başlar. Kayaların ve kurumuş koyakların üzerinde atlar. Kuru taş duvarları aşar ve Lala diken çalılıklarının arasında kaybolan aydınlık gölgesini görür. Hartani, Hartani, geri dön. Lala yakanın üstüne dikilmiş bağırıyor. Sesi titriyor. Çünkü boş yere bağırdığını biliyor. El Hartani birden yok olmuştur. Kalker kayanın içindeki oyuklardan biri yutmuştur onu. Bugün artık ortaya çıkmaz. Belki yarın ya da daha sonra kim bilir. O zaman Lala kayadan kayaya geçerek ağır ağır acemice tepeden aşağı iner. Arada bir çobanı görmek için geriye bakar. Taşlı ovalardan ve kuru taş setlerden uzaklaşır. Aşağıya vadinin dibine doğru iner. Denizden pek uzak olmayan, insanların tahta, saç ve katranlı kağıtlardan yapılmış evlerde yaşadıkları yere döner. Burada, sitede, günler birbirinin aynıdır. Kimi zaman insanlar yaşamakta oldukları günün hangisi olduğundan pek emin değillerdir. Kadim bir tarihtir bu. Yazılmış, mutlak hiçbir şey yoktur sanki. Aslına bakılırsa kimsenin aklına gelmez böyle şeyler. Kimse aslında kim olduğunu düşünmez, varlığını sorgulamaz. Ama Lala, Eser adını verdiği mavi adamın yaşadığı taşlı düzlüğe gittiğinde bunları sık sık düşünür. Bu umursamazlıkta yaban arılarının payı da olmalı. Sitede sayıları erkek ve kadın sayısından yüksektir. Şafaktan alacakaranlığa kadar yiyecek peşinde havada vızıldarlar. Güneş ışığında raks ederler. Oysa bir bakıma saatler birbirinin aynı değildir. Ağmanın söylediği sözler de, çeşmenin çevresinde toplaşan kızların yüzleri de aynı değildir. Kavurucu saatler vardır, güneşin giysilerin arasından deriyi yaktığı, ışığın gözlere iğneler batırdığı ve dudakları kanattığı saatler. O zamanlar Lala baştan aşağıya mavi bezlere sarınır. Başının arkasına yüzünü gözlerine kadar örten büyük bir mendil bağlar. Başına göğsüne kadar inen başka bir mavi bez dolar. Kızgın rüzgar çölden gelir, sert kum taneciklerini savurur. Dışarıda sitenin dar yollarında incin yoktur. Köpekler bile duvar diplerine, boş benzin bidonlarına, toprağın içindeki çukurlara gizlenmiştir. Ama Lala böyle günlerde dışarı çıkmayı sever. Belki de ortada kimseler olmadığı için. Sanki yeryüzündeki her şey yok olmuştur. İnsanlara ait her şey. Kendini kendi benliğinden en uzak hissettiği zamanlar bunlardır. Yaptığı hiçbir şeyin önemi kalmamış, belleği silinmiştir sanki. Öyle zamanlarda Lala denize doğru gider. Kum tepelerinin başladığı yere. Mavi örtülerine bürünerek kuma oturur. Havada yükselen tozlara bakar. Yerkürenin üzerinde zenit noktasında gökyüzü masmavidir. Neredeyse gece mavisi. Kum tepelerinin çizgisinin üzerinden ufka doğru baktığında ise Lala bir pembelik görür. Şafağın küllü pembeliğini. Öyle günlerde sineklerden ve yaban arılarından da kurtulur insan. Çünkü rüzgar onları kayaların kuytularına, kurumuş çamurdan yuvalarına ya da evlerin karanlık köşelerine kovalamıştır. Ortada ne erkek vardır, ne kadın, ne de çocuk. Köpek de yoktur, kuş da. Yalnızca çalıların, yabani akasyaların ve incir ağaçlarının yaprakları arasında ıslık çalan rüzgar vardır. Yalnızca Lala'nın çevresinde parçalanarak upuzun şeritler, yılanlar, dumanlar oluşturan binlerce taş seyreciği vardır. Denizin sesi, kumun gıcırtılı sesi vardır. Lala burun deliklerine ve kulaklarına yapışan mavi örtüsüyle soluk almak için öne doğru eğilir. Bu hoş bir duygudur. Sanki balıkçı Naman ve arkadaşları gibi bir gemide yol alırken büyük bir fırtınanın ortasında kaybolmuş gibi hisseder kendini. Gökyüzü çıplak, olağanüstü. Kum perdesinin arkasından zar zor görünen parçalanmış, yıpranmış kara neredeyse gözden kaybolmuştur. Denizin ortasında birkaç sığ kayalığın karaltıları. Lala böyle günlerde niçin dışarı çıktığını bilmez. Elinde değildir. Ağmanın evinde kapalı kalamaz. Sitenin dar yollarında bile yürüyemez. Kızgın rüzgar dudaklarını ve burun deliklerini kurutur. Lala içine işleyen ateşi hisseder. Belki de bedenine saplanan gökteki aydınlığın ateşidir. Doğudan gelen ateş. Ama aydınlık yakmakla kalmaz. Özgürleştirir ve Lala bedeninin hafiflediğini, canlandığını hisseder. Çenesini dizlerine dayar. Kum tepesine iki eliyle asılarak direnir. Çok fazla hafiflemek için belli belirsiz kısa kısa solur. Sevdiklerini düşünmeye çalışır. Çünkü bu rüzgarın onu sürükleyip götürmesini engeller. Ağmayı düşünür, Hartani'yi, özellikle de Naman'ı. Ama böyle günlerde onun için gerçekten önemli hiçbir şey, tanıdıklarından hiç kimse yoktur. Düşünceleri hemen uçup gider, onları söküp almış, kum tepeleri boyunca önüne katmıştır sanki. Sonra birden çöldeki mavi adamın bakışını üzerinde hisseder. Tepede çölün sınırında taşlık düzlükteki bakışın aynısıdır bu. Boş ve buyurgan bir bakış. Rüzgarın ve ışığın ağırlığıyla omuzlarına çöken, ona acı veren, korkunç, çorak bir bakış. Yüzünü ve giysilerini döven taş zerrecikleri kadar katılaşmış bir bakış. Onun ne istediğini, ne beklediğini bilmez. Belki de ondan bir şey istemiyor. Yalnızca deniz manzarasının, nehrin, sitenin üzerinden geçerek daha ötelere, deniz aşırı ülkelerdeki kentleri ve beyaz evleri, bahçeleri, çeşmeleri, büyük caddeleri tutuşturmaya gidiyordur. Lala şimdi korkuyor. Bu bakışı durdurmak, kendi üzerine odaklamak istiyor. Bu ufkun ötesine geçmesin, öcü, ateşi, şiddeti bir yana bıraksın. Çöl adamının içinde kopan fırtınanın bu kentleri niçin yerle bir etmek istediğini anlamıyor. Çevresinde kıvranan kum yılanlarını, o tehlikeli dumanları görmek istemiyor. O zaman kulaklarında çöl savaşçısının sesini duyuyor. Esser, sır adını verdiği adamın sesini. Taşlı düzlükte beyaz harmanisi ve mavi peçesiyle gözlerine göründüğü zaman bile açık seçik duymamıştı sesini. Kafasının içinde uğuldayan rüzgarın sesine ve kum taneciklerinin gıcırtısına karışan garip bir ses bu. Uzaklardan gelen, iyi anlayamadığı sözcükler söyleyen, durmadan aynı sözcükleri, aynı sözleri tekrarlayıp duran bir ses. ''Rüzgara durmasını söyle!'' diyor Lala yüksek sesle. Gözlerini açmadan, ''Kentleri yıkma, rüzgarın durmasını söyle, güneş yakmasın, her şey huzur içinde olsun.'' Sonra kendiliğinden ekliyor, ''İstediğin ne? Buraya niçin geliyorsun? Ben senin için bir hiçim, niçin yalnız benimle konuşuyorsun?'' Ama ses fısıldamaya devam ediyor. Ürpertisi Lala'nın bedeninde, yalnızca rüzgarın, denizin, kumun göz kamaştıran ve insan iradesini bulandıran ışığın sesi bu. Ses yabancı bakışla birlikte geliyor. Yeryüzünde ona karşı çıkan her şeyi söküp atıyor ve parçalıyor. Sonra daha ötelere geçiyor. Ufka doğru. Kaba dalgalı denizde kayboluyor. Bulutları ve kumu kayalık sahillere doğru sürüklüyor. Denizin karşı kıyılarına, rafineri bacalarının tüttüğü büyük deltalara doğru. ''Bana mavi adamı anlat.'' diyor Lala. Ancak ama büyük bir toprak kapta ekmek hamuru yoğurmakta. Başını sallıyor. ''Şimdi olmaz.'' Lala diretiyor. Olur ama şimdi anlat ne olursun. Hakkında bütün bildiklerimi anlattım sana. Olsun bir daha anlat Mael aynini. Gözlerdeki su adı verilen kişiden söz et bana. Öyle olunca ama hamuru yormayı bırakıyor. Yere oturuyor ve konuşuyor. Çünkü aslında hikaye anlatmayı sever. Sana bundan daha önce söz ettim. Çok eskiden ne annenin ne de benim yetişemediğimiz bir devirde annenin anneannesi çocukken mavi adam adı verilen büyük al azrak ölmüş o devirde Mael Aynin henüz delikanlıymış. Lala adlarını iyi biliyor bebelik çağından beri sık sık duymuştu ancak bu adları ne zaman duysa yüreği kaynar ürperir. Al azrak annenin anneannesinin kabilesindendi. Güneyde yaşardı. Dıra'nın, Sagüyü Elhamra'nın bile ötesinde. O zamanlar bu ülkede tek bir yabancı yoktu. Hristiyanlara giriş hakkı verilmiyordu. O zamanlar çöl savaşçıları yenilgi nedir bilmezdi ve Dıra'nın güneyindeki bütün topraklar onlarındı. Çok uzaklara, çölün yüreğine, kutsal Şingetti kentine kadar uzanırdı bu topraklar. Ama Al Azrak'ın hikayesini her anlatışında yeni bir ayrıntı, yeni bir cümle ekler ya da bir değişiklik yapar, öykünün son bulmasını istemez gibidir. Sesi canlıdır, çınlar. Güneşte çatırdayan sacın gürültüsü ve yaban arılarının vızıltısı arasında karanlık evin içinde garip bir şekilde yankılanır. Ona Al Azrak derlermiş. Çünkü ermiş olmadan önce o ta güneyde Şinguyeti bölgesinde çöl savaşçısıymış. Soylu ve şeyh oğluymuş. Ama günün birinde Allah çağırmış onu ve ermiş mertebesine yükselmiş. Mavi çöl giysilerini terk etmiş. Yoksullar gibi yün entari giyip ülkenin içinde kentten kente yalın ayak dolaşmış. Elinde dilenciler gibi bir asa taşıyormuş. Ama Allah onun diğer dilencilerle bir tutulmasını istemiyormuş. Bu yüzden öyle eylemiş ki yüzünün ve ellerinin derisi mavi kalmış. Suyla yıkandığı zaman bile çıkmıyormuş bu renk. Mavi ellerinde ve yüzünde kalmış. İnsanlar bunu görünce eprimiş yün entarisine karşın onun dilenci değil gerçek bir çöl savaşçısı, Allah'ın çağırdığı bir mavi adam olduğunu anlıyorlarmış. Ona bu yüzden bu adı vermişler. Al Azrak, mavi adam. Konuşurken ama bir musikinin ritmine uyarcasına öne arkaya salınır. Ya da toprak kabın üzerine doğru eğilerek bir süre susar. Ekmek hamurunu parçalara ayırır, yeniden topak yapar, sonra sıkılmış yumruklarıyla bastırır. Lala bir şey söylemeden devam etmesini beklerdi. O zamanlarda yaşayanlardan hiç kimse hayatta kalmadı. Hakkında söylenenler, anlatılanlar, ağızdan ağıza yayılan, onu yad eden bir efsanedir. Ama şimdilerde buna artık inanmak istemeyenler de var. Bütün bunların palavra olduğunu söylüyorlar. Ama kararsızlık geçiriyor çünkü kullanacağı sözcükleri seçiyor. Al Azrak büyük bir ermişti, diyor. Hastaları şifaya kavuşturmayı bilirdi. Bağırları yanık olanlara, akıllarını kaybedenlere bile şifa dağıtırdı. Her yerde yaşardı. Çoban kulübelerinde, ağaçların çevresinde, yapraklarla yapılmış insan barınaklarında. Hatta dağın derinliğinde, mağaralarda. İnsanlar dört bir yandan onu görmeye, yardım dilemeye akın ederdi. Günün birinde yaşlı bir adam, ama oğlunu ona getirmiş ve şöyle demiş. Sen ki Allah'ın lütfuna ermişsin. Şifa ver oğluma, şifa ver. Varım yoğum senin olsun. Ve ona yanında getirdiği altın dolu keseyi göstermiş. Al azrak ona şöyle demiş. Senin altınların burada neye yarar? Ve ona tek bir damla su, tek bir meyve bulunmayan çölü göstermiş. Sonra yaşlı adamın altınlarını almış ve yere fırlatmış. Altınlar uzaklara kaçışan akreplere ve yılanlara dönüşmüş. Bunun üzerine yaşlı adam korkudan titremeye başlamış. O zaman al azrak yaşlı adama şöyle demiş. Oğlunun yerine ama olmayı kabul eder misin? Yaşlı adam şöyle karşılık vermiş. Ben çok yaşlıyım, gözlerim ne işime yarar? Sen oğlumun gözlerini görür eyle, hoşnut olurum. Der demez delikanlı görme yetisine kavuşmuş ve güneş ışığı gözlerini kamaştırmış. Ama babasının gözlerinin görmediğini fark edince sevinci kursağında kalmış. Babamı gözlerine kavuştur demiş. Çünkü Allah'ın mahkum ettiği bendim. O zaman al azrak ikisini de gözlerine kavuşturmuş. Çünkü yüreklerinin saf olduğunu biliyormuş. Ve sonra denize doğru yoluna devam etmiş. Deniz kıyısında da kum tepelerine yakın buraya benzeyen bir yere yerleşmiş. Ama yine biraz suskun kalıyor. Lala al azrağın yaşadığı kum tepelerini düşünüyor. Rüzgarın ve denizin sesini duyuyor. Balıkçılar ona her gün yiyecek veriyormuş. Çünkü mavi adamın bir ermiş olduğunu biliyor, hayır dua okumalarını istiyorlarmış. Bazıları çok uzaklardan, güneydeki berkitinmiş kentlerden kelamını dinlemeye geliyormuş. Ama al azrak sünneti sözcüklerle öğretmiyormuş. Birisi bana yol göster dediğinde hiçbir şey söylemeden saatlerce hadisler okuyormuş. Sonra ziyaretçiye buyuruyormuş. Git ateş yakmak için odun getir. Git su getir diyormuş. Uşağıymış gibi davranıyormuş ona. Beni yelpazele diyormuş. Hatta sertçe konuşuyor, onu kölesiymiş gibi tembellikle, yalancılıkla suçluyormuş. Ama loş evde ağır ağır konuşuyor ve Lala mavi adamın sesini duyar gibi oluyor. Sünneti işte böyle öğretiyormuş. Davranışlarla ve dualarla. Amacı ziyaretçilerin nefislerini terbiye etmekmiş. Ama gelenler saf insanlar ya da çocuklar olursa al azrak onlara çok şefkatli davranırmış. Çok şefkatli sözler söylüyormuş. Çünkü onların yüreklerinin katılaşmamış olduğunu, Allah'a gerçekten yakın olduklarını bilirmiş. Başka çareleri kalmadığını bildiği için kimi zaman mucizelerini onlara gösterirmiş. Ama durakladı.